Amerika'nın sesinde milli görüş çizgisinden beri AK Parti ve AK Parti'den önceki Fazilet Partisi'ni, Saadet Partisi'ni çok yakından izlemiş bir isimle birlikteyiz. Gazeteci, yazar Abdülkadir Selvi, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Selvi, siz Yeni Şafak gazetesinde yazı yazıyorsunuz ve o gazetenin Ankara temsilcisiniz. O gazetede hükümetle iktidardaki AKP ile 7 Haziran'a kadar olan iktidardaki partiyle yakın ilişkili olarak biliniyordu. Ama son dönemde sizin iktidar partisini uyaran nitelikte diyebileceğimiz yazılarınız oldu. Öyle algılandı yazılarınız. Bu akşam itibariyle sonuçlara baktığınızda uyarılarım haklı çıktı diyor musunuz? Ne diyorsunuz?
Bunu söylemek istemem. Çünkü biz gazeteciler olarak görevimiz kamuoyunun nabzını doğru tutmaya çalışmaktır. Ben sadece görevimi yapmaya çalıştım. Demek ki bir parça da nabız tutabiliyorum. Çünkü biz evet iktidara yakın bir gazeteyiz. İktidara yakın olmanın verdiği mesleki körlük çok sık başımıza gelen bir durumdur. Ama bu mesleki körlüğe düşmeden halkımızın nabzını, meydanların nabzını tutabildiğimi düşünüyorum. Keşke o zaman daha fazla kulak verilseydi, daha yararlı olurdu. Ama önemli olan milli irade böyle tecelli etti.
Seçim sürecine Türkiye aslında çok gergin geçirdi. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kirli ittifak tezini ortaya attı ve bu kirli ittifak tezinde terör örgütlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş siyasi partiler CHP, MHP ve HDP'yi de buna dahil etti. Şimdi sandıktan çıkan sonuçlar itibariyle Türkiye'nin yasal partileri olarak bu üç partide oy oranlarında kısmen artış sağlayarak HDP'de barajı geçerek meclise girdi. Sayın Erdoğan'ın ileri sürdüğü bu kirli ittifak tezini ve seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Seçim ortamlarının kendine has havası oluyor. Meslek hayatımda 31 yıl boyunca yasaklı olduğu dönemde de daha sonraki seçim süreçlerinde hem Süleyman Demirel'i hem Turgut Özal'ı izledim. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'ı, Necmettin Erbakan'ı ve Erdoğan'ı izledim. Her zaman seçim sürecinde söylenenler realist olmaz. Biraz seçim ortamına göre de konuşulabilir. Ama gelinen noktada şu var ki bu seçimlerde halkımız AK Parti'ye olan güvenini onu birinci parti olarak yapmak suretiyle gösterdi. Ama AK Parti'ye tek başına güçlü bir iktidarı, hele anayasayı değiştirip bir başkanlık sistemi getirecek bir yetkiyi vermedi. Ama diğer taraftan ana muhalefet partisinde muhalefette yetersiz kalmaktan dolayı kısmen cezalandırdı ama hem MHP hem HDP'ye ise destek verdi. Özellikle HDP'yi barajı aştırmak suretiyle Türkiye'yi yönetebilirsin. Yeter ki sen silahlı mücadeleyi bıraktığın, silahsız ve siyasi mücadele yaptığın konusunda samimi ol. Beni ikna etmeye devam et. Ben sana karşı peşin hükümlü değilim cevabını verdi. O nedenle ben bu kirli ittifak benzeri, işte Kurtuluş Savaşı benzeri nitelendirmelerin seçimlerin havasına özgü olduğunu düşünüyorum. Belli ki halkımız da o konuda ikna olmamış. İkna olsaydı farklı cevap verirdi.
Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı 10 Ağustos 2014'te halk oylamasıyla seçildi. Ancak Cumhurbaşkanlığına yönelik çok ciddi eleştiriler alıyor. Özellikle tarafsız olmadığı noktasında. Kendisi de bunu halk oyuna dayandırıyor. Cumhurbaşkanı açısından, Erdoğan açısından bu seçim sonucu ne? Halk sandıkta Cumhurbaşkanı'na nasıl bir mesaj verdi?
Burada tabii bu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değildi. Recep Tayyip Erdoğan'la rakiplerinin yarıştığı bir seçim değildi. Ama her seçimden herkes için, partiler için, kamuoyu için, herkes için bir mesaj vardır. En azından 400 milletvekili vermek suretiyle AK Parti'ye bir başkanlık sistemi getirecek yetkiyi vermedi. Ama burada Cumhurbaşkanı seçimi kaybetti şeklindeki bir yaklaşım doğru olmaz. Çünkü bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani bu seçimden belediye başkanı da seçimi kaybetti desek doğru olur mu? Olmaz. Ama her seçimin millete verdiği, sorusuna cevap aramak isteyenlere verdiği bir mesaj da vardır.
HDP barajı geçecek oy oranını yakaladı Türkiye genelinde yurt dışı oylarla birlikte. HDP'nin barajı geçmesi ve Kürt sorununun 8 Haziran'dan itibaren geleceği konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
Ben umutluyum. Çünkü HDP barajı böyle kıl payı da aşmadı. Rahat bir çoğunlukla aştı. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzatılan Türkiye'lileşme elini karşılıksız bırakmamıştı. Bu kez de Türkiye'lileşme konusunda samimi davranırsan silahsız demokratik bir mücadeleyi ve Türkiye'yi yönetmeye talip olma siyasetini sürdürürsen ben sana karşı peşin hükümlü değilim dedi. Güçlü bir destek verdi. HDP eğer bu mesajı iyi değerlendirir ve artık biz Kandil'i değil HDP'yi muhatap olarak görebilirsek Türkiye açısından, Kürt sorununun çözümü açısından da önemli bir ivme yakalayabiliriz. Ama HDP kendisine verilen bu rolü yeniden Kandil'e kaptırırsa hiçbir seçim başarısı kalıcı değildir. Halkımız ilk seçimde onun da hemen hesabını görür.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Erken yeni seçim gündemde senaryolar olarak ya da azınlık hükümeti yine bir başka senaryo olarak gündemde. Siz Ankara'yı çok iyi bilen bir deneyimli gazeteci olarak sizin görüşünüz ne 8 Haziran sonrası?
Zor bir tablo ortaya çıktı. Hem her parti anahtar konumunda hem de her parti birbirine muhtaç. Seçimlerde müthiş bir kavga verildi ama halk dedi ki siz bu Türkiye'nin partilerisiniz. Biriniz diğerine muhtaç olmadan ne hükümet kurabilirsiniz ne seçime gidebilirsiniz. Bunu görmek gerekiyor. Hiçbirisinin işi kolay değil. Evet, eğer bir seçime gidilemezse Cumhurbaşkanı'nın 45 gün içerisinde bir hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı'nın 45 gün içerisinde Türkiye'yi seçimlere götürme yetkisi var. O nedenle Türkiye'nin ben bir geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir kaosa sürükleneceğini düşünmüyorum. Ama bu zor tablo içerisinden çıkarılacak olan her hükümet formülünün kendisine göre artıları, eksileri ve zorlukları olacak. Artık Türkiye'yi zor bir dönem başlıyor. Türkiye artık zor, kolaylıkla hükümetlerin kurulduğu, rahat yönetilen bir ülke olmaktan çıkıyor. Zor yönetilen bir ülke haline geliyor. Ben bir koalisyon hükümeti modelinin bir üst akıl tarafından deneneceğini düşünüyorum. O yönde sinyaller alıyorum ama işimizin kolay olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız.
Son demiştim ama tabii hükümet kurmada kritik bir makam var. Cumhurbaşkanlığı makamı. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan beri muhalefet liderleri Cumhurbaşkanlığına gitmediler dahi. Abdullah Gül ise onları bir masada toplayabilmişti geçmişte. Erdoğan'ın rolü ne olur sizce?
Tabii burada önce Sayın Başbakan'ın istifasını sunması gerekiyor Cumhurbaşkanı. Ardından Cumhurbaşkanı birinci parti lider olması nedeniyle Sayın Ahmet Davutoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirecek. O kuramadığı takdirde ikinci partiyi teamüller gereği görevlendirecek ama biz geçmişte Yalımeres formülünde görmüştük. Bu konuda bir zorunluluğu yoktur ama geleneğimiz bizim böyle. Biz bunu geçmişte çok sert eleştiriler yapmıştı Çankaya'ya. Süleyman Demirel'e sormuştuk. O zaman Turgut Özal'dan hükümeti kurma görevi aldığı zaman demişti ki devletin tepesinde küslük olmaz demişti. Zannediyorum hükümet kurma görevini de alacak olan siyasi parti lideri devletin tepesinde küslük olmaz, milletin verdiği görevi yerine getirmek gerekir diye hareket edecek diye o olgunluğu gösterecek diye bekliyorum.
Erdoğan geleneğe uyar mı? Çünkü hep gelenekleri yıkan bir lider olarak profil çizdi.
Erdoğan adına konuşmak gibi bir durumum söz konusu değil ama şimdiye kadar demokratik teamülleri uygulayacağını düşünüyorum ben bu konuda ama başkası adına konuşma yetkim yoktur.
Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.